Ayrım 6. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 71. Akşamın karanlığı dünyanın üzerine çöküyordu. Marky, Eflatun gökyüzünde çıkan ilk parlak yıldızı gördü ve şarlatan hekimlerin saçma sapan ilaçlarıyla berbat olan ayağını sürüyerek pislik içindeki evde tek başına kalan kızını düşündü. Tanrı vergisi alçak gönüllüğü içinde sordu. Ne yapmam gerek? Piskopos tek tek açıkladı ona. Yapacağı her girişimde, özellikle de kızını en kısa zamanda kapatmak zorunda olduğu Santa Clara Manastırı'nda kendi adını kullanma yetkisi verdi ona. Onu bizim ellerimize emanet et diye sözünü tamamladı. Gerisini Tanrı çözümler. Marky, geldiği zamankinden daha büyük bir acı içinde vedalaşıp ayrıldı. Arabasının penceresinden yoksul sokakları, su birikintilerine girip çıkan çıplak çocukları, akbabaların ortalığa saçtıkları çöpleri seyrediyordu. Köşeyi dönünce her zamanki yerinde denizi gördü. Birden bir kuşku kapladı içini. Akşam duası için çanlar çalarken karanlıkta evine vardı ve Donna Olalla'nın ölümünden beri ilk kez yüksek sesle etti bu duayı. Efendimizin meleği Meryem'e duyurdu müjdeyi. Tiorba'nın telleri karanlıkta bir kuyunun dibinden gelir gibi yankılanıyordu. Marky, müziğin geldiği yöne doğru el yordamıyla ilerleyerek kızının yatak odasına vardı. Sierra ve Maria, üzerinde beyaz gömleği, yerlere kadar uzanan açık saçlarıyla tuvalet masasının önünde oturmuş, ondan öğrendiği ilk parçalardan birini çalıyordu. Öğle vaktinde şarlatan hekimlerin gaddarlığıyla acılar içinde bıraktığıyla aynı kişi olduğuna inanamıyordu. Ya da bir mucize gerçekleşmiş olmalıydı. Ama anlık bir görüntüydü bu. Sierra ve Maria onun geldiğini sezince çalgıyı bir yana bırakıp eski mutsuzluğuna geri dönmüştü. Marky bütün gece kızın yanından ayrılmadı. Yatak odasındaki olağan işlerde böyle şeylere alışkın olmayan bir babanın beceriksizliği içinde yardımcı oldu ona. Geceliğini ters giydirmiş, kızın çıkarıp doğru dürüst giyinmesi gerekmişti. Onu ilk kez çıplak görüyordu. Teninin altında kaburga kemiklerini, tamurcuklanmış meme uçlarını, incecik tüylerini görmek acı vermişti ona. Yangılı ayak bileğinde alev alev yanan bir hale vardı. Yatmasına yardım ederken kız duyulur duyulmaz bir sızlanmayla tek başına acı çekmeye devam ediyordu. Marky sanki ölmesine yardım ediyormuş duygusuna kapıldı birdenbire. İnancını kaybettiğinden beri ilk kez dua etme ihtiyacını duyuyordu. Kendisine terk etmiş olan Tanrı'yı geri kazanmak için tüm gücünü harcayarak dua odasına gitti ama yararı yoktu. İnançsızlıktan, inançtan daha dayanıklıydı çünkü duygularla besleniyordu. Gecenin serinliği içinde kızın üst üste öksürdüğünü duyunca kalkıp odasına gitti. Geçerken Bernarda'nın yatak odası kapısının aralık olduğunu gördü. Kuşkularını paylaşma ihtiyacı içinde itti kapıyı. Bernarda yerde yüzü koyun yatmış uyurken gürültüyle horluyordu. Marky eli kapının tokmağında öylece durarak onu uyandırmadı ve kendi kendine konuştu. Onun hayatına karşılık seninki. Sonra da hemen düzeltti. Onunkine karşılık bizim ikimizin boktan hayatlarımız. Kız uyuyordu. Marky onun hareketsiz ve ruhsuz bir halde yatışına bakarak onu kuduz cezasına çarptırılmaktansa ölmüş olarak görmeyi yeğleyip yeğlemeyeceğini sordu kendi kendine. Yarasalar kanını emmesinler diye cibinliğini düzeltti. Daha fazla öksürmemesi için üzerini örttü ve onu bu dünyada daha önce hiç sevmediği kadar çok sevmenin verdiği yepyeni bir hazla yatağın yanında uyumadan beklemeye koyuldu. İşte o zaman ne Tanrı'ya ne de başka bir kimseye danışmaksızın hayatının kararını verdi. Sabahın saat 4'ünde Sierra ve Maria gözlerini açmış ve onu yatağının yanında oturur bulmuştu. Gitme vaktimiz geldi dedi Marky. Kız daha fazla açıklamaya gerek olmaksızın kalktı. Marky bu önemli gün için giyinmesine yardım etti. Botlarının çift kat derisi ayak bileğini acıtmasın diye sandıktan kadife pabuçlar bulup çıkardı. Bir de çocukken annesinin olan bir gece elbisesi geçti eline. Delik deşikti ve zamanla yıpranmıştı. Ama iki kez bile giyilmediği belliydi. Marky, neredeyse bir yüzyıl sonra Sierra ve Maria'nın ermişlik kolyeleriyle vaftiz göğüslüğünün üzerine giydirdi elbiseyi. Biraz dar gelmişti. Bu da nedense eski görünümünü arttırıyordu. Yine sandıkta bulduğu rengarenk kurdeleleri elbiseye hiç uymayan bir şapkayı da giydirdi. Başına tam gelmişti. Son olarak da içine bir gecelik, bit sirkelerini bile ayıklayacak kadar sık dişli bir tarak, bir de büyük annesine ait altın menteşeli, sedef kapaklı bir dua kitabını koyduğu bir el çantası hazırladı. O gün Paskalya'dan önceki kutsal pazar günüydü. Marki, Sierra ve Maria'yı sabah 5 ayinine götürdü ve kız niçin olduğunu bilmeksizin seve seve aldı kutsalmış palmiye yaprağını. Paskalya'dan önceki günü Hazreti İsa'nın Kudüs'e girdiği ve halkın onun önüne palmiye yaprakları serdiği kutsal gündür. Dışarı çıktıklarında güneşin doğuşunu arabadan seyrettiler. Marki dizlerinin üzerindeki el çantasıyla arabanın esas koltuğunda oturuyor, kız da karşısındaki koltukta korkusuzca oturmuş, 12 yaşında son kez göreceği sokakların pencereden geçip gitmelerini seyrediyordu. Böyle Deli Juana kılığında, Deli Juana 1479-1555 yılları arasında yaşamış, eşi Avusturya Arşidükü Felipe'nin ölümünden sonra aklını kaçıran Kastilya kraliçesi. Böyle Deli Juana kılığında ve başında orospu şapkasıyla bu kadar erken saatte nereye götürüldüğünü öğrenmek için en ufak bir merak belirtisi göstermemişti. Uzun düşüncelere daldıktan sonra Marki ona şöyle sordu. Tanrı'nın kim olduğunu biliyor musun? Kız hayır anlamında başını salladı. Ufukta şimşekler çakıyor, uzak gök gürültüleri yankılanıyordu. Gökyüzü kapkara bulutlarla örtülü, deniz hırçındı. Bir köşeyi döndüklerinde kumsaldaki bir çöp yığının üzerinde mavi panjurlarıyla 3 kat yükselen tek başına bembeyaz Santa Clara Manastırı çıktı karşılarına. Marki işaret parmağıyla göstererek "İşte orada" dedi. Sonra da sol yanını işaret etti. "Pencerelerinden her saat denizi göreceksin." Kız hiç oralı olmayınca kaderiyle ilgili olarak bir daha hiç yapamayacağı bir açıklama yaptı ona. Hava değişikliği olsun diye Santa Clara rahibeleriyle birkaç gün geçireceksin. Paskalya'dan bir önceki pazar olduğundan döner kapıda her zamankinden daha fazla sayıda dilenci vardı. Onlarla mutfak artıkları için tartışmakta olan birkaç cüzdanlı da ellerini açarak Marki'ye doğru seyirttiler. Marki, bozuk paraları tükenene kadar her birine birer tane olmak üzere 3-5 kuruş sadaka dağıttı onlara. Döner kapıdaki görevli rahibe, Marki'nin siyah yaz giysilerini ve kraliçeler gibi giyimli kızını görünce onlarla ilgilenmek üzere kapıyı açtı. Marki, Sierra ve Maria'yı oraya piskoposun emriyle getirdiğini anlattı. Görevli rahibi bunları söylerkenki ifadesinden herhangi bir kuşkuya kapılmadı. Kızın görünümünü inceleyerek başındaki şapkayı çıkardı. "Burada şapka giymek yasaktır" dedi ve şapkayı alıkoydu. Marki el çantasını da rahibeye vermek istedi. Ama o almayarak "ona hiç ihtiyacı olmayacak" dedi. Sierra ve Maria'nın iyi tutturulmamış olan saç örgüsü neredeyse yerlere kadar açılıvermişti. Rahibe saçın doğal olduğuna inanamadı. Marki örgüyü yeniden toparlamaya çalıştı. Kız onun elini iterek rahibeyi şaşırtan bir beceriyle hiç yardımsız kendisi topladı saçını. "Bunu kesmek gerek" dedi rahibe. "Kutsal Meryem'e yapılan ve evleneceği güne kadar sürecek bir adak bu" diye açıkladı Marki. Görevli rahibi bu gerekçe karşısında razı oldu. Kızı elinden tutarak vedalaşmasına fırsat bırakmadan onu döner kapıdan geçirdi. Kız yürürken ayak bileği acıdığı için sol ayağının pabucunu çıkardı. Marki pabucu elinde çıplak ayağıyla seke seke uzaklaştığını gördü onun. Bir an olsun insafa gelerek dönüp kendisine baksın diye boşuna bekledi. Ondan kalan son anı yaralı ayağını sürüyerek bahçedeki galeriyi geçip inzivaya çekilenlerin bölümünde gözden kaybolması oldu. 3. Santa Clara Manastırı, doğal görünümlü, gölgeli bir bahçenin çevresindeki yarım daireli kemerlerden oluşan galerisi ve birbirinin eşi sayısız pencereleriyle denize karşı yükselen 3 katlı 4 köşe bir yapıydı. Muz ağaçlarıyla yabani eğrelti otlarının arasında taşlı bir patika, ışığı arayarak çatı terasından daha yükseklere uzanmış zarif bir palmiye ağacı, Bir de dallarından vanilya sarmaşıklarıyla salkım salkım orkidelerin sarktığı ulu bir ağaç vardı. Ağacın altında da üzerinde tutsak Guasamayana'nın, yani uzun kuyruklu bir tür Amerikan papağanı, sirk numaraları yaptığı paslı demirden bir çerçevesi olan suları durgun bir havuz. Bahçe yapıyı iki ayrı kanada bölmüştü. Sağ yanda yalı yara çarpıp çekilen dalgaların soluğundan ve ibadet saatlerindeki dua ve ilahilerden pek de rahatsız olmayan inzivadakilerin bulunduğu üç kat vardı. Bu blok, manastırın iç bölümündeki rahibeler kilisenin halka açık nefinden geçmeden koro bölümüne girebilsinler ve kendileri görünmeden dışarıyı görmelerine olanak sağlayan kafeslerin arkasından ayini dinleyip şarkı söyleyebilsinler diye bir iç kapıyla manastırın şapeliyle bağlantılıydı. Manastırın her yanında tavanları kaplayan değerli tahtalardan yapılmış olağanüstü tavan bezemeleri, ana mihraptaki nişlerden birine gömülme hakkına karşılık ömrümün yarısını bu işe adayan bir İspanyol usta tarafından yapılmıştı. Orada neredeyse 200 yıllık baş rahibelerle psikoposlar ve daha başka ileri gelen kişilerle birlikte mermer kapak taşlarının ardında sıkışmış yatıyordu. Sierva Maria manastıra girdiğinde hepsi de hizmetkarlarıyla birlikte 82 İspanyol ve genel valiliğin belli başlı ailelerinden 36 kreol kızı burada inzivaya çekilmiş rahibeleri oluşturuyorlardı. Yoksulluk, sessizlik ve iffet yeminlerini ettikten sonra dışarıyla olan tek bağlantıları ışığın değil, yalnızca sesin geçebildiği tahta kafesleri bulunan ziyaretçi odasındaki seyrek ziyaretlerdi. Döner kapının bitişiğinde bulunan bu odanın kullanımı, konuşmaları dinleyen bir başka rahibenin eşliğinde olmak koşuluyla son derece sınırlıydı ve bir yönetmeliğe bağlıydı. Bahçenin solunda ise rahibe adaylarıyla onlara el sanatlarını öğreten rahibelerin kalabalık bir grup oluşturdukları okullar ve her türlü atölye bulunuyordu. Ayrıca burada odun ateşiyle yanan kocaman bir ocağı olan mutfak ve kasap bölümleri, bir de büyük bir ekmek fırını yer alıyordu. Dip tarafta pek çok köle ailesinin bir arada yaşadığı ve yıkanan çamaşırlar yüzünden her zaman su birikintileri içinde bir avlu, en sonunda da iyi bir yaşam sürmek için gereken ne varsa besleyip yetiştirdikleri ahırlar, bir keçi ağılı, bir domuz ağırı ve bir sebze bahçesiyle arı kovanları vardı. Bütün bunların bittiği, olabildiğince uzak ve Tanrı'nın elini çektiği bir yerde de 68 yıl boyunca Engizisyon'a zindanlık etmiş ve hala da yoldan çıkmış Clarice sahibelerine zindan olmayı sürdüren tek başına bir bölüm bulunuyordu. İşte Sierra ve Maria'yı da köpeğin ısırmasından 93 gün sonra ve hiçbir kuduz belirtisi görülmeksizin herkesce unutulmuş bu köşedeki en son hücreye kapattılar. Döner kapıda görevli olup onu elinden tutarak alıp götüren rahibe, koridorun sonuna geldiğinde mutfak yönüne gitmekte olan bir rahibe adayıyla karşılaşmış, ondan kızı baş rahibeye götürmesini istemişti. Rahibe adayı, bu derece nazlı ve iyi giyimli bir kızı mutfak bölümünün curcunasına sokmanın yerinde olmayacağını düşünerek, daha sonra almak üzere onu bahçedeki taş banklardan birine oturtup bıraktı. Ama dönüşte onu unutmuştu. Daha sonra oradan geçen iki rahibe adayı, kızın kolyeleri ve yüzükleriyle ilgilenerek ona kim olduğunu sordular. Kız yanıt vermedi. İspanyolca bilip bilmediğini sordular ama sanki bir ölüyle konuşuyorlardı. "Herhalde sağır değilsiz," dedi daha genç olan rahibe adayı. "Ya da Alman," dedi öteki. Genç olan rahibe adayı sanki beş duyudan yoksunmuş gibi davranmaya başladı kıza. Ensesine toplanmış olan saç örgüsünü açarak karış karış ölçtü. "Neredeyse dört karış," dedi. Kızın kendisini duymadığından emin olarak. Sonra örgüyü açmaya koyuldu. Ama Sierra Maria bakışlarıyla yıldırdı onu. Rahibe adayı kızı tutarak ona dilini çıkardı. "Gözlerin tıpkı iblisinkiler gibi," dedi. Kızın yüzüklerinden birini hiçbir direnmeyle karşılaşmaksızın parmağından çekip çıkardı. Ama öteki rahibe adayı kolyelerine el atmaya kalkışınca tıpkı bir engerek yılanı gibi yerinde bir atılımla elini bir anda ısırıverdi. Rahibe adayı elindeki kanı yıkamaya koştu. Sabah ilahisini okumaya başladıklarında Sierra Maria havuzdan su içmek üzere ilk kez kalkmıştı yerinden. Ürkerek suyu içmeden yerine döndü. Ama bunun rahibelerin okuduğu ilahi olduğunu fark edince yeniden havuzun başına döndü. Suyun yüzünde birikmiş çürümüş yaprak tabakasını ustaca bir el hareketiyle iterek küçük kurtçuklara ilişmeden kana kana su içti. Sonra ağacın arkasına çömelip zararlı hayvanlara ve tehlikeli insanlara göre korunmak için Domingo de Adviento'nun kendisine öğrettiği biçimde eline bir sopa alıp hazır tutarak işedi. Az sonra oradan geçen iki zenci köle, kızın boynundaki ermişlik kolyelerinden tanıdılar ve onunla Yoruba dilinde konuştular. Selva Maria aynı dilde hevesle karşılık verdi onlara. Neden orada olduğunu kimse bilmediğinden köle kızlar onu alıp gürültü patırtı içindeki mutfağa götürdüler. Oradaki hizmetkarlar neşeyle karşılamışlardı kızı. O sırada içlerinden biri Selva Maria'nın ayak bileğindeki yarayı fark etti ve orasına ne olduğunu sordu. Annem bir bıçakla açtı o yarayı dedi kız. Adının ne olduğunu soranlara da zenci adını söyledi. Maria Mandinga. Selva Maria bir anda kendi dünyasını bulmuştu. Ölmeye direnen bir oğlağı kesmelerine yardım etti. Hayvanın en sevdiği yerleri olan gözlerini çıkarıp yumurtalarını kesti. Mutfaktaki büyüklerle ve avludaki çocuklarla topaç çevirdi. Hepsini de yendi. Yoruba, Kongo ve Mandinga dillerinde şarkılar söyledi. Bu dilleri anlamayanlar bile onu kendilerinden geçerek dinlemişlerdi. Öğle yemeğinde domuz yağında pişirilip acı baharatlarla çeşnilendirilmiş oğlak yumurtalarıyla oğlak gözlerinden bir tabak yedi. O saatte başrahibe Josefa Miranda'nın dışında artık bütün manastır kızın orada olduğunu öğrenmişti. Başrahibe aileden gelen bir dar kafalılık içinde görmüş geçirmiş kupkuru bir kadındı. Kutsal mahkemenin gölgesinde Burgos'ta yetişmişti. Ama hükmetme yeteneğiyle ön yargılarının ödün vermezdiği ezelden beri içindeydi. Becerikli iki yardımcısı vardı. Ama olmasalar da olurdu. Çünkü başrahibe her şeyle kimsenin yardımı olmaksızın kendisi uğraşıyordu. Yerel piskoposluğa karşı duyduğu hınç, doğumundan neredeyse 100 yıl önce başlamıştı. Tarihteki bütün büyük kavgalarda olduğu gibi bunun da ilk nedeni, Claris rahibeleriyle Fransiskan Piskopos arasında para ve yetki alanı konularında çıkmış olan ufak bir anlaşmazlık olmuştu. Piskopos'un uzlaşmaz tutumu karşısında rahibeler sivil yönetimin desteğini sağlamışlar. Bu da öyle bir çatışma başlatmıştı ki bir an gelmiş herkesin herkese karşı olduğu bir savaşa dönüşmüştü. Öteki topluluklar tarafından da desteklenen Piskopos, Clarisleri aç bırakarak dize getirmek için manastırı kuşatma altına almış ve Cessatio ad Divinis ilan etmişti. Başka bir deyişle yeni bir emre kadar kentte her türlü din hizmeti durdurulmuş oluyordu. Halk gruplara ayrılmıştı ve sivil yetkilerle din yetkilileri kah onun kah bunun desteğiyle birbirlerine kafa tutuyorlardı. Her şeye rağmen Claris rahibeleri 6 aylık bir kuşatmanın sonunda hala hayatta ve savaş halindeydiler. Zaten o sırada yandaşlarının kendilerine yiyecek getirmelerini sağlayacak gizli bir tünel de keşfedilmişti. Ancak bu kez yeni valinin desteğini sağlayan Fransiskenler de Santa Clara'nın inziva bölümünü basarak rahibeleri dağıtmışlardı. Ortalığın yatışıp yerle bir edilen manastırın Clarislere geri verilmesi için aradan 20 yıl geçmesi gerekmişti. Ama geçen bir yüzyılın sonunda Josefa Miranda, hala hıncının içinde kısık ateşte pişmeye devam ediyordu. Aynı hıncı rahibe adaylarına da telkin edip, yüreklerinden çok ta içlerinde yeşertmiş ve bu hıncın kökenindeki bütün kabahatleri, Piscopos de Jageres Virtudes ile onunla ilgili her şeyde yeniden canlandırmıştı. Bu yüzden de Casalduero Marquis'inin cin çarpmanın ölümcül belirtilerini taşıyan 12 yaşındaki kızını Piskopos'un tavsiyesiyle manastıra getirdiği haberi verildiğinde tepkisinin ne olacağını kestirmek zor değildi. Başrahibe tek bir soru sordu yalnızca. Böyle bir marki var mıydı? Bu sözler çifte öfke taşıyordu. Hem Piskopos'la ilgili bir iş olduğu için hem de sözde soylular dediği Kreol soylularının geçerliliğini her zaman yadsıdığı için. Öğle yemeği saati geldiğinde başrahibe Sierra Maria'yı manastırın içinde hala bulabilmiş değildi. Döner kapıda görevli rahibe, yaz giysileri içinde bir adamın kraliçeler gibi giydirilmiş sarışın bir kız çocuğunu şafak sökerken kendisine teslim ettiğini başrahibenin yardımcılarından birini anlatmıştı. Ama onunla ilgili hiçbir şey öğrenememişti. Çünkü tam da dilencilerin Paskalya'dan önceki kutsal pazar günü dağıtılan manyoka çorbası için tartıştıkları bir sıraya rastlamıştı bu olay. Sözlerinin kanıtı olarak da rengarenk kurdeleli şapkayı vermişti ona. Yardımcı rahibe kızı ararlarken başrahibeye gösterdi şapkayı. O da kime ait olduğunu hemen anladı. Şapkayı parmaklarının ucuyla olabildiğince uzakta tutarak inceledi. Başında aşifte şapkasıyla tam bir küçük hanımefendi dedi. Ne dolaplar çevirdiğini şeytan bilir. Başrahibe sabahın 9'unda ziyaretçi odasına gitmek üzere oradan geçerken duvarcı ustalarıyla bir çeşme işinin fiyatını konuşmak için bahçede oyalanmış ama Taşbank'ta oturan kızı görmemişti. Oradan pek çok kez geçmiş olmaları gereken başka rahibeler de görmemişlerdi onu. Parmağından yüzüğünü alan iki rahibe adayı sabah ilahisini okuduktan sonra oradan geçerlerken onu görmediklerine yemin ediyorlardı. Başrahibe manastırın bütün içini dolduran tek sesli bir şarkı duyduğunda öğlen uykusundan yeni uyanmıştı. Yatağının yanında asılı duran kordonu çekti. Odanın yarı karanlığı içinde bir anda bir rahibe adayı beliriverdi. Başrahibe böylesine kusursuz bir biçimde şarkı söyleyenin kim olduğunu sordu. O kız dedi rahibe adayı. Hala yarı uykulu olan başrahibe şöyle mırıldandı. Ne güzel bir ses. Hemen arkasından da yerinden sıçradı. Hangi kız? Bilmiyorum dedi rahibe adayı. Arka avluyu sabahtan beri birbirine katan biri. Ulu tanrım diye haykırdı başrahibe. Yataktan fırladı. Manastırı bir uçtan bir uca uçarcasına geçti ve sese göre yönünü bularak hizmetkarların avlusuna vardı. Siyer ve Maria saçları yerlere kadar açılmış olarak büyülenmiş hizmetkarların ortasında bir taburaya oturmuş şarkı söylüyordu. Başrahibeyi görür görmez şarkı söylemeyi bıraktı. Başrahibe boynunda asıl duran haçı havaya kaldırarak ''Kutsal Meryem Ana'' diye haykırdı. ''Tertemiz günahsız bakire'' diye tamamladı ötekiler. Başrahibe elindeki haçı Siyer ve Maria'ya karşı bir silah gibi sallayarak ''Vade Retro'' diye bağırdı. Aslında Vade Retro Satana, geri çekil iblis. İncil'de Hazreti İsa'nın söylediği Latince bir söz. Vade Retro diye bağırdı. Hizmetkarlar geri çekilerek kızı gözlerini bir noktaya dikmiş olarak tetikte bekler bir halde oturduğu yerde yalnız bırakmışlardı. Şeytanın evladı diye haykırdı başrahibe. Bizi şaşırtmak için görünmez oldun. Kızın ağzından tek kelime almayı başaramamışlardı. Rahibe adaylarından biri onu elinden tutup götürmek istedi. Ama başrahibe dehşet içinde engelledi onu. ''Dokunma ona!'' diye bağırdı. Sonra da oradakilerin hepsine seslendi. ''Kimse dokunmasın ona!'' Sonunda tepinir ve çevresindekilere köpek gibi dişlerini geçirmeye çabalar bir halde onu zorla yakalayıp zindan bölümünün en sonuncu hücresine götürdüler. Yolda giderlerken kendi pisliklerine bulanmış olduğunu fark edip ahırda üzerine kova kova sular dökerek yıkadılar. ''Bu kentte bunca manastır var. Piskopos efendi de kalkmış bize yolluyor böyle pislikleri.'' diye söylendi başrahibe. 6. ayrımın sonu. Sayfa 84.